Ayrım 26. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 264. 32. Dimitri Alekseyevich Sablon'a "Boş bir günüme rast geldiniz." derken, daha yemek yememiş olduğunu, meclisten tekrar kliniğe dönmesi gerektiğini, saat 8'de konferansa gideceğini ve merkez birine uğraması gerektiğini unutmuştu. Saatine baktı. "Öğle yemeğini çıkarabilirim. Bir koşu büfeye gideyim. Orada daha çabuk olur." Çayını soğuturken yüzü pek gülünçleşiyor, sandviçin iştahla ısırıyordu. Kızarmış salamın sıradan bir şey olduğunu söylerler bir de. Bana kalırsa son derece nefis. Büfeci kadına döndü. "Lelya, salamlarınız harika." Hafifçe gülümsedi yorgun büfeci. Dimitri Alekseyeviç yeniden saatine baktı. "İki saatimi öldürdüm Fransızla. Kimin nesi olduğu belli olmayan biriyle. Belki özel olarak gönderilmiş bir adam, belki dürüst bir Fransız. Anlayabilmek zor." Gözleri yumuşak, temizdi. Konuşması da önceden ezberletilmişe benzemiyordu. Sonra kederli gibi bir hali vardı. "İyi oldu kendisine her şeyi açık açık söylediğim. Varsın düşünsün biraz. Gerçi onlar kim bilir neler okuyorlardır ya bizler için. Eğer dürüst bir adamsa önünde sonunda anlayacaktır. Yok değilse varsın o da ötekiler gibi uydurup uydurup yazsın. Az mı gördük öylelerini? Gördün mü Dimitri Alekseyeviç? İkinci bardağı içemeyeceksin. Oturumun başlama saati geldi bile." Tıka basa dolu otobüse zorlukla binebildi. Otobüsün ortasında çelik gibi bacaklarını germiş yolu tıkayan gence gülümsedi. "Bir yerinizi incittim galiba." Delikanlı şaşırmıştı. "Yo, katiyen," dedi ve yana doğru iyice büzüldü. Mayakovski alanında otobüs uzun süre bekledi. Krilov saatine baktı. "Yetişirim. Duraktan sıkı bir yürüyüşle 3 dakikada varırım. Ne çok araba varmış meğerse. Geçen yaz böyle tıkanmaz diyorlar. 1 yıl içinde imal edilmiş bunca araba." Yarım saat sonra oturmuş Profesör Weisblatt'ın anestezide yeni metodlar konulu konferansını dinliyordu. Yanında zayıf, kinli yüzünde derin bir güvensizlik anlatımıyla Doktor Borschewski oturuyordu. Kaleminin arka ucuyla oturduğu sıraya vuruyor ve "Kontrol etmek gerek, çok titiz ve dikkatli bir sınamadan geçirmek gerek," diye homurdanıyordu. Krilov ise küçücük defterine bir takım notlar alıyor ve hayranlıkla gülümsüyordu. "Şu işe bakın hele, neler bulunuyor. Ama mesleğini uygulamada çok titizdi." "İyi, hepsi güzel." "Diyelim iyi ettik hastanın burnunu. Ama ya da bir de uyuz olursa hasta burnuna taktığımız o zamazingodan?" "Önce kendimizde denememiz gerek herhalde. Ama yine de yeni yöntemler ve yeni araçlar heyecanlandırıyordu onu. İnsan düşüncesinin ta buralara varabilmesi ne güzel bir şey." Konferans bittikten sonra Doktor Borschewski'ye döndü. "Haklısınız. İlkin denemeden geçirmek gerek ama fikir olarak doğrusu harika." Eski yırtık pırtık defterini cebine soktu ve Kolozlar Merkez Birliği'ne gitti. Birlik Başkanı Orlovski'nin odasına girer girmez de gürledi. "İliç yolu, kolozunun makineleri için geldim. Ta Şubat'ta bildirmiştim size durumu." Orlovski onun sözünü bitirmesini bekledikten sonra "Bölge için," dedi, "240 otomobil ayırdık. Daha fazla veremeyiz. Bölge komitesine başvurmadığımı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Onlar otoların dağıtımını sizden önce yapmışlar. Üstelik de ihtiyaç sırasına göre. Sözünü ettiğim koloz benzeri az bulunanlardan. Orada bulundum, biliyorum. Eğer onlara bir de araba verilirse daha çok yararlılık göstereceklerdir. Araba olmazsa her şey lafta kalır. Ekimlere başlanacak. Buraya bir araba vermeniz gerek." Krilov sesini gitgide daha çok yükselterek 10 dakika daha konuştu. Orlovski onun kocaman kırmızı yüzüne, altında mor mor şişlerin olduğu kara, inatçı gözlerine baktı ve hemen anladı. Arabayı almadan gitmez bu adam. Orlovski de dağıtım planının dışında olarak onun kara gün için dediği 22 tane daha araba vardı. Postabaşı bir kadının üstün yeteneklerini anlatmakta olan Krilov'un sözünü keserek "Pekala," dedi, "verelim." Krilov sevinçle çıktı Orlovski'nin yanından. Gözlerinin içi gülüyordu. Kim bilir nasıl sevineceklerdir. "Şu birlik başkanının adını yazayım. Sorunlara ilgi duyan, yardıma hazır bir adam. Bir dahasında doğru ona giderim." "Yalnız adı neydi adamın?" Krilov eskiden olduğu gibi bir türlü aklında tutamıyordu adları. Defterine Yastrebetsov diye yazdı. Orlovski, Kartaloğlu, Yastrebetsov ise Şahinoğlu demektir. Ama hemen kuşkuya düştü. Galiba böyle değildi, karıştırdık yine. Merkez birliğindeki işini bir saatten daha az sürmez diye hesaplamıştı ama işte 20 dakikada bitirivermişti. Şahane bir gün, bölük pörçük de olsa boş zamanım çok oldu. Şu şarkıcı kızımızın işini bile yetiştirebilirim. Konservatuvar profesörü Zuyaginsev, Krylov'un birçok kez işini yapmıştı. Bu bakımdan uzun bir takım girişlere gerek görmeden Krylov paldır küldür konuya girdi. Bir kızın işi için geldim size. Büyüleyici bir soprano. Uzmanlar dinlediler, hayran oldular. Kızcağız harcanıyor. Annesi öldü. Babası ikinci dereceden savaş malulü. Olağanüstü bir adam ama yaralandıktan sonra çok düştü zavallı. Maşenka'nın, Maşadır kızın adı, elinden tuttuğu gibi ticaret enstitüsüne soktu. Kızda pek ender bulunan bir ses var. Kafası ise pek çalışmaz. Kavraması yavaştır. Babam öyle dedi, der durmadan. Yani sözün kısası, kendisini neresi kabul ettiyse oraya girdi kızcağız. Nereden nereye? Bülbüle taş çıkartan kız satıcı tezgahının ardına itiliyor. Bir yakınınız mı olur kız? Yok canım, ne yakını? Özür dilerim, düşünemedim. Bir milletvekili olarak sizin... Canım, kız benim seçmenim değil ki. Yalnızca babası çok dardı. Kızını size getirmemi rica etti benden. Kara kara düşünüp duruyormuş kız. Biz aslında kızın babasıyla yan yana savaştık. O zamanlarda ikircikli bir adamdı. Ama çok yararlılık gösterdi. Çemberi birlikte yardık geçtik. 41'de durumun en berbat olduğu bir sırada. Yüzbaşı, neydi bakayım adamın adı? Hay Allah, yine çıkartamayacağım. Ama durun, Zubarin olacaktı galiba. Şimdi anlarız. Zuykin tabii ya, Zuykin olacaktı. Kızın adı da Maria Mihalyovna Zuykina. Yazmışım işte, doğum tarihi de 930. Hastaneye dönünce Krylov oda oda hastaları dolaştı. Hepsinin durumu iyiydi. Doktor Semushkin'e Mamakonya'nın ateşinin yükseldiğini, bir hastanın durumun izlenmesini söyledi. Sonra hastalardan öğrenci Zaytsev'e sevindirici haberini verdi. Yarın taburcu olacaksınız. Söylemiştim size ameliyatınızın önemsiz olduğunu. Boğaz ağrısı diye bir şey bilmeyeceksiniz bundan sonra. Hangi fakültedeydiniz siz? Filoloji, diploma tezimi hazırlıyorum. Konunuz ne? Romain Rolland'ın yaratıcılığı. İyi bir seçim. Doğrusunu söylemek gerekirse Jean-Christophe'un bir türlü hakkından gelemedim. Ama bakın, Colosse Bourignon'u 3 kez okudum. Gözünün önünde sayfalar değil de canlı kişiler varmış gibi geliyor insana. Öyle değil mi? Krylov konferansa tam zamanda yetişti. Arkalarda bir yere oturdu ve sanki sağ kulağını kürsüye daha yakın tutmak istermiş gibi başını hafif sola eğdi. Konferansı orman ağaçlandırma sorunları üzerinde uzun süredir çalışmakta olan biyolog Sebarşi'nin vermesi gerekiyordu. Krylov Natasha'dan onun hakkında çok şey duymuştu. Sebarşi'nin Natasha'nın meşe sürgünlerine mantarların etkisi konulu test çalışmasına çok yardım etmişti. Baba, demişti Natasha, çok büyük bir teorisyen Bay Sebarşin ama bir çukurun içine girmiş meşe palamutlarıyla oynayışını görsen çocuk sanırsın. Hem çok yükseklerde uçan hem de ayaklarını sımsıkı yere basan bir adam. Eğer ben bir şeyler yapabiliyorsam bunu herkesten ve her şeyden önce ona borçluyum. Krylov'un yanında sırada Profesör Paşkov oturuyordu. Dmitri Alekseyeviç, dedi Paşkov sevinçle, siz de buradasınızsa... Yüzden beri gördüğüm yoktu sizi. Sizin için bir kat daha ilginçtir herhalde konferans. Natasha'nın bir orman koruma istasyonunda çalıştığını duymuştum da. Yo, hatta siz söylemiştiniz bunu bana. Eylül'de gitti. Geçenlerde bir mektubunu aldım. Yazacak zamanının bile olmadığını, korkunç bir çalışma temposu içinde olduklarını söylüyor. Natasha'm benim. Tahmin edebiliyorum nasıl bir coşkuyla sarıldığını işine. Başlangıç olarak korkunç hızlılar. Hani doğayla düello gibi bir şey. Natasha istasyonlarında çalışan yaşlı bir adamdan söz ediyor. Yakında diyormuş adam. Bu sıcak ve kuru rüzgarların dizginlerini elimize alacağız. Dmitri Alekseyeviç can kulağıyla dinliyordu. Profesör Yablokov'un geliştirdiği çabuk büyüyen bir kavak türü, yeni meşe dikme biçimleri ve verilen kuru rakamlar. İlk bir ayda 95 bin hektardan daha çok, dinledikçe heyecanlanıyordu Dmitri Alekseyeviç. Sarı, acı stepin yeşerdiğini, canlandığını, sallanıp kımıldamaya başladığını görür gibi oluyordu. Şu Fransız da bizden korktuklarını söylüyordu. Savaşçıl amaçlı bir takım birlikler kurmaları ve Montgomery'yi Fontainebleau'ya yerleştirmeleri de bu yüzdenmiş. Evet, doğrusunu söylemek gerekirse... Biz bir hücuma geçtik ama onlara karşı değil, kuraklığa karşı. Konferans salonundan çıkarken Krylov birden Profesör Mihayev'i gördü. Birbirlerine gülümsediler. 42 yıl önce Moskova 1. Lisesi büyük salonunda yan yanaydılar. Çok seyrek karşılaşırlardı ama her karşılaşmaları sevinçli olurdu. Lise yıllarını, yaptıkları şeytanlıkları, öğretmenlerini, yaşıtlarını anımsarlardı. Sen diye konuşurlardı birbirleriyle ama adlarını söylerken Dmitri Alekseyeviç ve Ivan Vasilyevich derlerdi. İkisi birlikte çıktılar. Havalar ısınmıştı. Nisan'ın ilk solumalarıydı duyulan her yanda. Bu soluklarla tomurcuklar kabarıyor. Kuşlar kuzeye göçmeye başlıyorlar. Kızlar ise telaşlı, heyecanlı, komşu daireden gelen piyano seslerine, rüzgara, yağmura ve karanlık merdivenlerden yükselen ayak seslerine kulak kabartıyorlardı. Haydi bana gidelim Dimitri Alekseyeviç. Nerede, nasıl yaşadığımı bir bakardın. Otururduk bir saatçik. 46'dan beri görmedim seni. Krylov sevinçle kabul etti. Miheye Pushkin alanına yakın yeni bir evde oturuyordu. Apartmanın asansörü çalışmıyordu. Onarım için durdurulmuştur. Miheyev gülümsedi. Bağışla, uyarmalıydım seni. İkide bir onarımı alıyorlar asansörü. Bir takım sayıları hiç hesaba kattıkları yok. Ne sayıları? Şaşırmıştı Krylov. Ne sayıları olacak? 62 de bitti bende. Öte yandan 8. katta oturuyorum. Zorlukla tırmanıyordu Miheyev basamakları. Her merdiven aralığında duruyor, soluklanıyordu. Krylov'a da zor geliyordu çıkış ama o bunu göstermek istemiyordu. Koşturma öyle Dimitri Alekseyeviç dedi Miheyev. Ne sen ne de ben sporcu değiliz. Lokomotif gibi soluduğunu buradan duyuyorum. Krylov ilk kez geliyordu Miheyev'in evine. Merak dolu bir ilgiyle göz gezdirdi küçük daireye. Odalardan birinde üzerinde kitapların, el yazısı kağıtların, gazetelerin, dergilerin darmadağınık durduğu bir yazı masası. Miheyev'in geniş divanı ve üniversite birinci sınıf öğrencisi olan oğlunun dar yatağı vardı. Öteki odaya Miheyev'in karısı yerleşmişti. Yemek masasıyla büfenin de bulunduğu bu oda çok düzenliydi. Pencerelerde çiçekler, büfede vazolar. Karın parti toplantısına Mişa da sinemaya gitti. Gördüğün gibi evimiz dar ama hani ne derler? Dar yerde oturuyoruz ama dargın değiliz. Evin çok güzel Ivan Vasilyeviç, konforlu. Benim evde de fazla bir oda vardı. Natasha'nın odasıydı. Bir üniversite öğrencisini aldım oraya. İçi burkularak yalnızlığını düşündü Krylov. Ama bunu ne sesine ne de yüzüne yansıtmıştı konuşurken. Ne kadar çok kitabım var Ivan Vasilyeviç? Gördüğünden de çok. Ve evi iyice daraltıyorlar. Mişe'ye yayılacak yer kalmıyor. O da bambaşka bir konuya yöneldi zaten. Babanın konusu Petro öncesi Rusya iken oğul inşaat mühendisliğine gönül verdi. Sen de aktör olmayı düşlerdin Ivan Vasilyeviç. Evet, o zamanlar tarihten tiksinirdim. Bir ikiz kardeşim vardı, tarih fakültesine girmişti. Demek firavunlarla uğraşmak istiyor canın, demiştim ona. Eskiyle, hurdayla uğraşacaksın demek. Ben hukuk fakültesine girdim, sonra biraz daha düşününce benim ilgimin tarihe olduğunu anladım. Hani bir tarih öğretmenimiz vardı, anımsıyor musun? Bir gün, ey alık Miheyev, demişti. Gene direk aldın. Arkadaşlarını anımsamaya başladılar. Seleznev, ikide bir ağlayacak gibi olduğu için kız Seleznev derlerdi ona. Oysa yiğitçe can vermişti. Arhangelsk'te İngilizler işkenceyle öldürmüşlerdi. Çebişev Türkiye'ye kaçmıştı. Söylediklerine göre orada bir süre terbiye edilmiş pireleriyle numaralar yaparak geçinmiş, sonra açlıktan ölmüştü. Kovalevski gazeteci olmuş, savaşta ölmüştü. Bir çembere düşmüştü. Dimitri Alekseyeviç, Kanarya'yı anımsıyor musun? Şevelevi. Hani hep alabroz kestirirdi saçlarını. Almanca dersine hapşırık tozu getirmişti bir gün. Karl Frederikovich bütün bir ders boyu hapşırıp durmuştu. Kovmak istemişlerdi Şevelevi okuldan. Jölok oldu sonra, 46'da da Stalin ödülünü aldı. Dün öğrendiğime göre geçenlerde Taşkent'te ölmüş. Sözün kısası pek azaldık Dimitri Alekseyeviç. Evet, mermiler iyice yakınımıza düşmeye başladı artık. Bir dakika sonra bir kahkaha attı. Ne geldi aklıma biliyor musun? Hani bir jimnastikçi kız vardı. Kur yapar dururdun sen. Kızın hoşuna gitmek için açık mavi, geniş kenarlı bir şapka almıştın kendine. Lisenin karşısındaki bahçede randevunuz vardı. Ben şapkayı almış üstüne oturmuştum. Yassılmış, eciş büçüş olmuştu. Kemerini çektiğin gibi üzerime atılmıştın. Anımsıyor musun? Eski günlerini konuşurlarken eski Moskova'yı da anımsadılar. Naraların, hey hey seslerinin Prechintenske boyunca yükseldiği o çığlık çığlığa buz patenleri, Moskova'nın arabacıları ve onların yulaf fiyatlarının yükseldiğine ilişkin bitip tükenmek bilmeyen şikayetleri. Hamovniki'nin, Dragomilov'un, Prezna'nın ufacık evleri, kuleler, halkı sanki bayrammış gibi sokaklara döken yangınlar, pazarlar ve buralarda satılan deniz sakinleri, kaynana dilleri, avcılar çarşısı, zahireciler, elleri kamçılı, kulakları küpeli kazaklar, çay yarenlikleri, kısacası uyuşmuş, dona kalmış bir dünya ve onların ilk gençlik yılları. Eğer o zamanlar, dedi Krylov, bize bugünkü Moskova'yı gösterselerdi, inanamazdık. Yalnızca yeni yapıları bir düşün. Yeter. Geçenlerde Vladimir Şosel'in oradan geçiyordum. Derme çatma kulübelerle sebze bahçeleri vardı eskiden orada. Bir de şimdi gör gitti. Yeni bir kent kurulmuş. Çıkartamadım yanımı yöremi. Ne yana yürüyeceğimi şaşırdım. Olağanüstü bir zamanda yaşıyoruz. Hiç ölmek istemiyor insanın canı. Yaşamak ve 20 yıl sonra neler olacağını görmek. Klo birden durdu, telaşlandı. Bir kağıtla bir zarfım var mı? Az kalsın yine unutacaktım. Milletvekilli görevimle ilgili bir iş bu. Bir fabrika yaptılar bizim oraya. Güzel oldu, gittim. İki kez gördüm. Kentimizin gururu desem yeridir. Çalışanlara lojman yapılması için ayrı ödenekleri de vardı. Ama onlar tuttular bu ödenekle, fabrikaya yeni bir ünite daha eklediler. Fabrika müdürü kafası çalışan bir adam. Yalnız gözü biraz yükseklerde. Bakışları şaşı yani. İki gözüyle birden daha yukarıdaki bir koltuğa bakıyor. Böylece de işçilere bakacak gözü kalmıyor. İşçilerden çoğu kendilerine kentte birer ev buldular ama bulamayanlar da var. Yurtta kalıyor bunlar. Birisi bana bir mektup yazmış. Zarf da cebimde olacak. Soyadından doğulu olduğunu sandığım biri. Ali Bekov. Kendisi de karısı da yurtta kalıyorlarmış. Kadın hamile olduğu için izindeymiş. Mutlulukları var, odaları yok. Raykom, parti bölge komitesi, sekreterine bir mektup yazayım diyorum. Her zaman yardıma hazır bir arkadaştır. Yoksa bu zarfı gene cebime atacağım ve gene unutacağım. 3 gündür cebimde taşıyıp duruyorum. Ayıp oluyor. Krylov mektubunu yazarken Miheyev'in karısı geldi. Sofrayı hazırladı. Dimitri Alekseyeviç dedi Miheyev. Çay içip bir şeyler atıştıralım. Krylov büyük bir iştahla yemeğe koyuldu. Sonra birden utanarak. Yevgenya Ivanovna dedi. Böyle kıtlıktan çıkmışçasına yiyişime şaşırmışsınızdır ama bugün öğlen yemek yemedim. Fırsat olmadı. Şimdi son haberler vardır dedi Miheyev'in karısı. Radyoyu açayım da dinleyelim. Çelyabinsk'ten aldığımız habere göre traktör fabrikası işçileri üretimlerini daha da artırmak için yeni yükümlülükler üstlenmişlerdir. Almata'da yeni bir işçi kulübü törenle hizmete girmiştir. Riga, tütün fabrikası işçilerinin 1 Mayıs'ı üretimlerinde yeni sıçrayışlarla karşılamaya hazırlandıkları bildiriliyor. İsmail Raykom toplantısı sonunda yayınlanan bildiride yılın ilk tahıl ürünlerinin beklenilenin çok üstünde olduğu bildirildi. Çok sıkıcı konuşuyorlar diye mırıldandı Krylov. Yapılan işler çok güzel ama dinlemek istemiyor insanın canı. Arada bir radyoyu açtın mıydı? Basıyorum küfürü. Her şey o denli hızlı değişiyor ki bir göz atmaya bile yetişemiyorum. Kent büyüdü ama yeni insanlar da gelişti. Büyüdü onunla birlikte. Bunlar ise dillerine bir şey pelesenk etmişler. Habire kafa ütüleyip duruyorlar. Şimdi dış haberlere geçiyoruz. Miheyev gülümsedi. Şimdi sakinleşirsin. Daily News gazetesinin yazdığına göre Başkan Truman'ın son demeci üzerine savaş sanayi hisse senetleri fiyatları birden yükselmiştir. Hollanda gazetesi De Waarheid, Mareşal Montgomery'nin komutası altında bulunan Hollanda birliklerinin sayısının artılacağını bildirmiştir. İtalya'da işsiz sayısındaki artış geçtiğimiz ay 170 bini bulmuştur. Ne diyorsun Dimitri Alekseyeviç? Sen daha iyi bilirsin, tarihçisin. Ben daha çok kulak burun boğazdan anlarım. Tarih tepelerinden bakıldığında neler görüldüğünü bilmek isterdim doğrusu. Kokuşmuş sistemler sık sık rizikolu serüvenlere girişir. Öyle uzak geçmişten falan söz ediyor değilim. 3. Napolyon'la bizim Kaiser Nikola'yı alalım. Her zaman olası gördüğüm. O zaman bunlar basbayağı ahmak. Hitler domuzunu nasıl defettiğimizi unutmuş olabilirler mi? İsa'dan önce Firavunlar döneminde geçmiş bir olay değil ki bu. Daha dünün işi. Birazcık düşünebilseler anlarlar. Şu işe bak sen. Çığlık çığlığalar. Bağırıp çağırıyorlar. Gözdağı veriyorlar. Bizse kendi işimizde gücümüzdeyiz. Şebarşin'i dinlerken düşündüm. Niye yırtınıp duruyor bu adamlar böyle? Bu gürültüler, bu çığlıklar niye? Oysa biz 100 yıl yaşayacak meşe ağaçları dikiyoruz. Bir Amerikan dergisinde Teksas'ta olmuş bir kasırgayla ilgili bir yazı okumuştum. Büyük bir taşkınlıkla sansasyon olarak geçirmişler bunu gazetelerine. Kasırga toprağın tüm üst tabakasını sürükleyip götürmüş ve 100 binlerce insan bir dilim ekmeğe muhtaç duruma düşmüş. Ağaç dikselerdi ya buralara, hem paraları hem uzmanları var bildiğimce. Oysa onlar bir bomba tutturmuş gidiyorlar. Bizim gazetelerin mi dergilerin mi ne birinde bir yazı çıktıydı geçenlerde. Amerikalı bir uzman her türden bitkinin nasıl yok edilebileceği konusunda çalışıyormuş. Ne diyeyim, böylelerin insan olduklarından bile şüphe duyasım geliyor. Bugün hastaneye bir Fransız gazetecisi geldi. Soru yağmuruna tuttu beni. Hastalara ilişkin değil, öylesine. Onun söylediğine göre batıda sinirler pek gerginmiş. Yeni bir savaştan söz ediyorlarmış. Daha doğrusu bizim kendilerine saldıracağımızı takmışlar kafalarına. Ve ortaya çıkan şu duruma bak. Bizi korkutmak istiyorlardı ama kendi kendilerini korkuttular. Mihayev'in oğlu Mişa geldi. Sırık gibi uzun ve utangaç bir delikanlıydı. Son derece uzun kolları ve birdenbire bastan tize geçen bir sesi vardı. Krilov'la selamlaştıktan sonra soğuk köfteleri atıştırmaya başladı. "Neden böyle geç kaldın Mişa?" diye sordu Yevgenya İvanovna. "Biliyorsun ki Nadia'yı geçirmem gerek. Troleybüsle bir saat çekiyor oradan bizim burası." Yarı sinirli, yarı sıkılgan bir sesle yanıtladı Mişa annesini. Mişa sonra Krilov'a enstitülerden bir öğretmenin çok katlı yapılar konusundaki çalışmalara katıldığını anlattı. Krilov ilgiyle dinliyor, arada bir başını sallayarak onaylıyordu onu. Mişa ilgiyle dinlenilmekten memnun, coşkuyla anlatıyordu. Üniversite binası gerek biçim, gerek içerik yönünden komünizm idealini yansıtan ilk yapı olacak. "Bundan hiç şüphem yok," dedi Krilov. Sonra birden saatine baktı. "Şu işe bak, 2:30 geliyor. Size çok zahmet verdim Yevgenya İvanovna, bağışlayın. İki eski okul arkadaşının karşılaşması böyle oluyor işte." Akşama göre daha da ısınmıştı hava. Güney rüzgarları ellerini çabuk tutmuşlardı Moskova'ya ilkbaharı getirmek için. Krilov yürüyerek döndü evine. Hiçbir şey düşünmedi yolda. Keskin havayı doymazcasına çekiyordu içine. Daha dış kapıya geldiğinde Tomka karşıladı onu coşkuyla. Önceki yıl terk edilmiş olarak yolda bulmuştu Tomka'yı. Yaşlı bir avlu köpeğiydi bu. Ak bir lekeyle süslü kara suratında gözleri akıllı şeytanca ışıklarla parlardı. Kısa kıvrık bacaklıydı. Kurt zar karışımı yeni bir tür derdi Tomka için Krilov. Tanıdıklarına köpeği avlanmayı sevdiği için aldığını söylerdi ve Tomka da gerçek bir av köpeğiydi. Gerçekte ise yalnızlık canına tak ettiği için almıştı köpeği. Köpeğin kendisini böyle coşkuyla karşılayışları, geceleri yattığı yerde horlaya horlaya uyuyuşu ve bazen uykusu arasında havlayışları pek hoşuna gidiyordu. Şimdi de Tomka odanın içinde dört dönüyor, dilini bir karış dışarı çıkarmış güçlükle soluyordu. "Daha dünkü enik gibi hareketlerin," diye çıkıştı Dmitri Alekseyeviç köpeğe. "Tıpkı benim gibi," diye düşündü sonra. "Yaşlandığının farkında değil. Zaten bütün felaketler de burada ya. Yüreğin yaşlanmıyor, dolaşıyor, koşturuyor, heyecanlanıyorsun. Oysa eski gücün kalmamış." Natasha'nın odasına aldığı öğrenci evde değildi. Krilov gülümsedi. O da bir Nadia ya da Maşe'yi evine geçiriyordur. Genç olup da böyle bir gecede evde oturulur mu hiç? Tomka'yı odadan çıkardı ve oturup okumaya başladı. Uyumak istemiyordu canı. Kendini kaptırdığı bir romanı okurken Krilov, yazarla değil, romanın kahramanlarıyla tartışırdı. Şimdi de öyleydi. Birden gözlüklerini çıkardı ve yüksek sesle itiraz etti. "Hayır, yoldaş Listopat, bu yaptığınız iş değil. Anneniz olağanüstü bir kadın. Pekala eğitebilirdiniz onu. Rahmetli karınızı da anlayamamıştınız. Elbette ki bir insanı anlamak, bir makineyi anlamaktan çok daha zordur. Ama siz bir komünistsiniz ve bu sizin için bağlayıcı bir öğedir." Krilov kitabı kapattı ve pencerenin yanına gitti. Gün ağrıyordu. Önünde yeni, büyük evleri ve bunların arasına serpilmiş onun çocukluğunun küçük, eski evleriyle Moskova uzanıyordu. Uzaklarda, daha görmeden çıkarıyordu, Moskova Nehri, köprü ve Kremlin'in kuleleri uzanıyordu. Bu pencerenin önünde sık sık karısıyla birlikte durduklarını anımsadı. "Dairemiz küçük," derdi var ya, "ama manzarası çok güzel. Moskova'nın sislere bürünüp yetişi gibi bir yumuşaklık ve sevecenlikle," düşündü. "Varvara İliniçna'yı Krilov." Varya'yı hemen yanı başında ve incecik elini okşuyor hissetti kendini bir an. Küçük parmağında annesinin armağanı olan firuze yüzüğü vardı. "Canım Varenkam benim, ne işsiz bir hayatı paylaşıyorduk seninle. İznimde Natasha'nın yanına gideyim. Herhalde Vasya da oraya gelecektir." Krilov birden hüzünlendi. "Onlarla uğraşacak zaman bulamıyorum. Natasha artık kocaman oldu. Cumartesi doğum günü. 29'una basacak. Bir telgraf göndermeyi unutmasam bari. Çok iyi bir kız Natasha. Benim kızım olduğu için değil. Koskoca bir yüreği var. Eğer Listopad onun gibisine düşseydi eğitirdi Natasha onu. Ne bir nonnadır çünkü Natasha, ne de bir denklem, bir formül. Canlıdır, o ateşlidir. Sevdi miydi bir kez, duygularına cimri değildir artık. Gramla tartmaz sevgisini. Vasyacık da atılgan olacak galiba onun gibi. Nasıl da göresim geldi yavrumu. 6 ay geçti onlardan ayrılalı." Dmitri Alekseyeviç sık sık kucağına alırdı torununu. Küçük Vasya'nın tıpkı kendisi yalnız genişletilmiş gözden geçirmiş baskı olduğunu düşünürdü. Canlı, kıpır kıpır bir çocuktu Vasya. Durmadan "ama niçin?" diye sorardı. Sınıfının en yaramaz, en şeytan çocuğuydu ama dersleri çok iyiydi. Kavraması pek çabuktu. Resim yapmayı, özellikle de gemi resmi yapmayı severdi. "Belki de gemici olacaktır," diye düşünürdü Krilov. Geçenlerde gönderdiği mektubunda da Dede, diyordu, bana boyalı kalem ve olta için iğne gönder. Altıda kabarmış bir deniz ve dalgaların üstünde kızıl bayraklı bir gemi resmi çizmişti. Nereden buluyor bütün bunları? Görüp gördüğü içinde ördeklerin yüzdüğü bir göldür. Oysa hep deniz resmi çiziyor. Pencerenin altında sokakta günün ilk kımıltıları başlamıştı. Güneş yangınsı ışıltılarla tutuşturuyordu pencereyi. Moskova pembe, sıcaktı. 2 saat kadar uyumalı, yarın çok iş var. Ne yarını? Artık bugün. Yarın kendisine çok emek isteyen, büyük, ilginç bir günün beklediğini düşündü. 2 ameliyat, ders, hastane çalışanlarının toplantısı ve önünde buna benzer daha kim bilir kaç gün. Hasta olduğunu, fazla yorulmaması gerektiğini biliyordu. Doktorlar böyle diyor, diye yazıyordu Natasha. Ama dinlenecek sıra değildi şimdi. Evet, aslında bir sanat türüme yatıp gevşemeliyim biraz. Sıkı tut kendini Dimitri Alekseyeviç. Başladığın gibi gür bir sesle bitirmelisin şarkıyı. Uykuya dalarken Fransız'ı anımsadı ve acıdı. Gözleri iyiydi ama tiksinç bir yaşantısı vardı. Bağlı olduğu ajans, Amerikan gazetecileri, savaş konusundaki düşünceleri besbelli bunalıyor, boğuluyor adamcağız. Verimsiz heyecanlar ve kısır, çorak bir döngü. Çekilecek hayat değil doğrusu. Dünyanın pembeliğini, ılıklığını birazcık olsun o da duyabilseydi. Düşüncelerini tamamlayamadı. Uyudu. 26. ayrımın sonu sayfa 276.